Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu ila yevmiddin. Sayın Başkan, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler, ben de selam, saygı ve muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Benim konum biraz daha mevzi bir konu. Bir şahsın İslam tarihinde, İslam mezhepler tarihinde, Türklerin İslamlaşmasında çok önemli kurucu bir isim üzerinden kadını okumaya çalışacağım. Ama konuya geçmeden önce, süreme de riayet ederek, İslam ve kadın konusuna dair okumalarımızdaki bazı mağluliyetlere kendi açımdan işaret edip ondan sonra İmam Maturidi'nin kadın anlayışına dair bazı perspektifleri sizinle paylaşacağım. Uzun bir konu. Tabii İslam ve kadın konusunun mevcut haliyle bugün hatta bu salonda dahi tartışıldığı cihetle tartışılıyor olmasının konjonktürel bir boyutunun olduğunu hesaba katmalıyız. O da şu, Batı'da gelişen son 2-300 yıl içerisinde gelişen sanayi devrimi, Fransız ihtilali, aydınlanma felsefesi üçgeninde devam eden bir hayat anlayışı ve perspektifinin bize daha çok misyonerler ve efendime söyleyeyim sömürgeciler marifetiyle bu konuların bir şekilde çok da doğal ve tabii olmayan yollarla İslam coğrafyasının bir de zor bir zamanında giriyor olması bizim dilimizi, üslubumuzu daha çok konjonktürel bir noktaya, daha çok apolojik böyle özür dilemeci bir noktadan bizim meseleye bakmamıza, ilerlemeci bir tarih anlayışıyla meseleyi anlamamıza, geleneğin baştan sona ya bugünden geriye doğru baktığımızda İslam'ın kadın konusunu neredeyse hiç doğru anlamadığı gibi, ben belki biraz abartarak söylüyorum ama inanın bunu haklı kılabilecek söylemlerle de zaman zaman karşılaşıyoruz. Kaldı ki benden evvel, az evvel konuşan çok değerli iki hocam zaten aslında benim söylediklerimi çok tasrih eden ifadeler de kullandılar. Yani geriye dönük bakıldığında İslam'da kadının hep yani yanlış anlaşıldığı, asr-ı saadeti parantez alırsak hep ezildiği, hep sıkıntılar içerisinde olduğu, hep efendime söyleyeyim ikincil kabul edildiği noktasından onlarca binlerce örnek çıkarılabilir. Tıpkı Fars medeniyetinden de çıkarılabileceği gibi, tıpkı Mısır medeniyetlerinden de çıkarılabileceği gibi, tıpkı antik Yunan'dan da çıkarılabileceği gibi. Yani hangi medeniyete bakarsanız bakın benzer mağluliyetlerle karşılaşırsınız. Tarihe baktığımızda tarihte bunlara daha çok fokuslanmamızın sebebini az evvel hocam da söyledi. Tarih yazıcılığı aslında kamusal hayat yazıcılığıdır. Dolayısıyla aralar hep atlanır. Kadının varlığı, çünkü at binecek, kılıç kuşanacak, ülkeler gezecek, savaş yapacak, ganimet toplayacak olan erkektir. Biz ise artık sanayi toplumu sonrası modern dönem de değil, geç modern dönem, ikinci modern dönem, ağ toplumuyuz hatta. 21. yüzyılın ilk çeyreği de bitiyor. Dolayısıyla meselelere bakarken hani harcı alem bir yaklaşım var. Tarihi yaklaşarak, bugünü uzaklaşarak okumak diye. Bunu ıskalamadan meseleye yaklaştığımızda, bir de gerçekten vakaya mutabık okumalar yaptığımızda, kadının tarih boyuncaki mağluliyetleri her medeniyet ve kültürde biraz birbirine benzediğini görürsünüz. Kaldı ki varlığı o kadar da yani ıskalanabilecek boyutta da değildir. Hazreti Peygamber'in döneminden gelen diğer dönemlerde de bunlar araştırıldıkça daha da çok ortaya çıkacaktır demek istiyorum. İmam Maturidi'ye geldiğimizde ise, neden İmam Maturidi? Şimdi bir defa Ehl-i Sünnet itikadının kurucu imamıdır. Yani Eş'ari Mektebi ve Maturidi Mektebi'nin birleşmesinden oluşan bir Ehl-i Sünnet fikri hinterlandından, itikadi hinterlandından bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün dünyada da büyük ölçüde İslam ümmeti denilince akla bu sünnilik gelir birinci derecede. Yani kemiyeti itibariyle konuşacak olursak en azından gelir. Dolayısıyla Maturidi çok önemli bir isim. Bendeniz de İmam Maturidi'nin itikadi görüşleri, kelam ilmiyle haşr-ı neşr olduğumuz için bir şekilde yolumuz illaki hep kesişiyor. Dolayısıyla Maturidi'nin imanı özgür bir eylem olarak tanımlaması, akıl vahiy dengesini kollayarak meselelere yaklaşması, efendim iman amel münasebetinde insani bir perspektifle yol yürümesi, din şeriat ayrımı gibi bir bakış açısına çok erken bir dönem, Hicri 4. yüzyıl miladi 9. yüzyıl, 10. yüzyılda bunları dile getirmesi beni çok etkilemişti. Acaba dedim fıkıhçı yönü de var, çünkü İmam Ebu Hanife'yi çokça İmamuna Üstadüna diye sürekli refere eder. Tevilatül Kur'an adlı o dev eserinde, tefsirinde. Dolayısıyla acaba kadın konusundaki görüşlerinde bir farklılık var mı? Emsalüle maili diye böyle bir kişisel merakla başlamıştım. Sonra bir çalışma ortaya çıktı. Belli yerlerde de aslında bunu benim için epeyce de bir tekrardır ama sevgili Caner Hocam ve değerli eşlerini kırmak istemediğimden bir dahi aşk ile geldik anlatıyoruz İmam Maturidi'de kadın konusunu.
Sağ olun hocam.
Eyvallah hocam, ben teşekkür ediyorum. Şimdi bir defa İmam Maturidi'nin itikadi konulara bakışının, fıkhi konulara bakışında da epeyce müessir olduğunu söyleyebiliriz ve üç kavramı çokça öne getirdiğini ve bu perspektifle meseleyi okuduğunu görüyoruz. O da birincisi hikmet, ikincisi fıtrat, üçüncüsü rahmet diye özetleyebiliriz. Her meseleye neredeyse bir şekilde bu üç kavramla bağlantı kuruyor. Hikmet, her şeyi yerli yerinde konumlandırmak, tanımlamak demek. Yaratırken hikmet, her yarattığını olması gereken yer, kıvam ve varlık şartlarıyla yaratmak. Yönetmede hikmet, onlara tam bulundukları şartların hakkını verecek şekilde seslenmek olarak anlıyor hikmetten. Fıtrat, yaratılış kodlarından çıkmadan varlığını gerçekleştirmesi yolunda vurgularda bulunuyor. Rahmet, kucaklayıcı, yani ketebe ala nefsihi errahme, Allah Teala zatı için merhamet etmeyi zorunlu kılmıştır. Ceza vermeyi değil, ceza arzidir. Asli olan Allah için Rahman sıfatının gereğidir. Müntakim olması bile İmam Maturidi'ye göre Rahman olmasının gereğidir. Çünkü Rahman olması onun yerine göre müntakim olmasını getirir. Dolayısıyla rahmet de birinci derecede esastır. Şimdi bu çok sağlam ve her yüzyıla, benim aciz kanaatime göre, çok önemli perspektif sunan bir bakış açısıdır. Kadın konusuyla alakalı meseleye yaklaşırken de kadın konusunu, yani İslam'da kadın diye mesela son 100-150 yıl içerisinde kim ne yazmış, ne çizmiş, bir dönem biraz bakmıştım. Yani Kasım, Emin, Ferit, Vecdi, Mustafa Sabri, efendim Muhammed İkbal, Mehmet Akif, aklıma gelebilecek Cumhuriyet dönemi veya biraz daha öncesinden alimleri epeyce kurcaladım. Hatta bir makale de yazmıştım. Gözlediğim şuydu, geleneksel olsun, modern olsun, en çok kadını erkeğin karşısında konumlandırarak ahkam ayetleri üzerinden bir kadın profili çıkarmaya çalışmak. Bana göre en kısır alandır bu. Yani en kısır ve vakayı okumamızda bizi en zayıflatacak alandır. Ben kendimce öyle yapmamaya çalıştım Maturidi okurken. Zira neden? Hep kadını ötekine göre, bu da hep karı kocalı rolleri ekseninde tartışılıyor. Oysa ki kadının bir varlık değeri anlaşılacaksa kadın hiç evlenmeyebilir. Yani evlenmeyebilir, öyle bir rolü olmayabilir yani. Sadece kadının varlık rolü, karı koca rolü üzerinden mi anlaşılmalıdır? Tabii bu çok kurucu bir şeydir, onu da söyleyeyim ama yani evet, bizim inancımıza göre Adem ve Havva ile başlayan bir hikaye. Yani karı kocalık rolleriyle temayüz etmişiz. Tamam, vaka bu çok kıymetli de bir şeydir. İnsanın en önemli denenme alanıdır biraz da karı kocalık rolleri. Hakikaten zordur yani bunu yönetmek ve yürütmek. Ama aynı zamanda rahmet ve meveddet kaynağıdır ve insanı en fazla huzur ve mutluluk veren bir şeydir bu. Dolayısıyla buradan bakmak da önemliydi ama varlık değerini hasleten ele almak, yani kadının varlık değerini hasleten ele almak, iki, psikososyal yönlerine yönelmek, üç, ahkama konu olan boyutlarına bakmak. Ve sıralama da aynen böyle olmalıydı okurken. Bu manada Maturidi'de neler gördüm? Onlardan da bazı örneklerle konuşmamı tamamlayacağım inşallah. Tabii burada şunu da söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ahkama müteallik konularda, yani karı koca hukukuyla alakalı konularda maruf kavramı çok geçer. Kur'an-ı Kerim'de 39-40'a yakın maruf kavramı geçer. Maruf, örf demektir işte. Yani İslam ümmetinin iyi dediği, güzel dediği, hoş dediği, kabul ettiği, vicdanen rahatsız olmadığı şeye karşılık gelir ve İslam hukukunda da istinbat, yani delil çıkarma yöntemlerinden biridir örf aynı zamanda. Yani Kur'an'a bakılır, hadislere bakılır, sahabe sözlerine bakılır, icma yapılır, kıyasa gidilir filan. Biri de örftür, yani İslam ümmeti neyi örf olarak belirlediyse oraya bakılır. Şimdi burada dikkati câlip olan şu: Kur'an-ı Kerim'in bil maruf, örfe göre çözün dediği hususların büyük çoğunluğu aile hukukuyla alakalıdır. O zaman buradan şöyle ilkesel bir şey çıkarabiliriz. Yani Kur'an çok da hevesli değildir bu karı koca hukukunu çözmeye. Yani örfe göre çözün diyor yani. Bu örf de değişir yani. 7. yüzyıl örfü değildir sadece. Oraya kilitleyebilir misiniz? Her yüzyılda İslam ümmetinin bir vasatı da vardır yani. O kadar da kafamızı dağıtmayalım yani. Vicdanlar, akıl, mantık, tarihi tecrübe, bizi hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım, iyi dediğimiz, güzel dediğimiz, vicdanımı acıttı dediğimiz şeylerde genelde birleştirir. Büyük ölçüde birleştirir. Dolayısıyla bil maruf, yani mehri ne kadar verelim? İşte Kur'an'a bakıyorsun, bil maruf diyor yani. Kendi aranızda bakın, verin işte yani diyor. Süt emzirme ne kadar olsun? Bil maruf. Efendim, boşanan kadın yeniden kocasına mı dönsün, başkasıyla mı evlensin? Bil maruf diyor Kur'an-ı Kerim. Yani bunları çözün diyor yani. Çünkü bunlar kendi halledeceğiniz meselelerdir. Ve bunlar biraz da sizin kendi şartlarınız, tarihi, sosyokültürel vasatınız, aileden anladığınız, kadından anladığınız, erkekten bunlarla alakalıdır biraz da. Dönemsel boyutları çoktur bunların demek ister Kur'an-ı Kerim. Bunun da dikkate alınması gerekli olduğunu düşünürüm. Şimdi kadının varlık değeriyle alakalı Kur'an'dan biri iki hususun önemli olduğuna inanırım. Çok bildik bir şey, işte kız çocuklarının yaşam hakkının onlara teslim edilmesi. İmam Maturidi Ved'ul Benat diye İslam tarihine geçen bu konuyla alakalı der ki, onlara nasıl kıyarsınız? Kimi kızınızdır, kimi kız kardeşiniz, kimi annenizdir, kimi torununuzdur, kimi evladınızdır. Ona nasıl kıyarsınız? Allah Teala o kadınların yaşam haklarını hem de ilk dönemde hemen ilk teslim ettiği haklardan biridir. Bakın bu konuda da hani biz ilerlemeci tarih anlayışıyla bakacak olursak 1980'de bakın. 1980 dün demektir tarih açısından. 1980'lerde Malezya'da sokağa bırakılan kız çocukları, Çinli nüfus, Malezya'da yaşayan Çinli nüfus ki ben bunu şeyden dinlemiştim. Rahmetli Teoman Duralı Hoca'nın bir sohbetinden dinlemiştim. Çinli nüfus, Malezya'da bulunan bir Çinli nüfus fazla çocuk sahibi olmamaları gerekiyor bir devlet politikası olarak. Kız çocuklarını sokağa bırakıyor. Öldürmek de yasak olduğu için sokağa bırakıyor. Neden? Çünkü sermaye değeri açısından Kur'an-ı Kerim'de diyor ya يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Yani benun erkek çocuğu demektir aslında ama evlat olarak tercüme edilir. Yani o çok kıymet verdiğiniz evlat erkek çocuklarınız dahi Allah kıyamet günü sizin için bir fayda sağlamayacaktır. İlla men etellâhe bi kalbin selim, sadece kalbi selimle Allah'a ulaşırsanız kurtulacaksınız. Dolayısıyla bunun üzerinde ısrarla durur İmam Maturidi kız çocuklarının efendime söyleyeyim varlık değerini ihsas için epeyce bir paylaşımı vardır. Bugün daha önceki, bizden önceki oturumda da çok dile getirildi. Bu nefsi vahide meselesi. Bence kıymetli olan bakış açısı şu, yine kadının yaratılışı bahsinde 3-4 yerde Kur'an'da geçen nefsi vahide vurgusunu anlatırken, Maturidi nefsi vahidenin Adem'de olabileceği ihtimalini, yani hani eğer nefsi vahide Adem'se kaburga kemiği hikayesi oraya yerleştirilebilir. Olabileceği ihtimalini ilk yaratılışta önceliği sebebiyle Adem'de olabilir diyenler vardır diye rivayet ederek aslında nefs-i vahidenin Rum suresi 21. ayetteki karı koca, kadın erkek daha doğrusu kadın erkeğin arasındaki o meveddet, rahmet, velayet, o birlikteliği güçlendiren asıl unsur olmasının nefs-i vahide zeminindeki birlikteliklerine bağlar. İmam Maturidi. Yani çünkü Allah Teala diyor ki eşini de onda sükun bulsun diye yarattı. Yani kadında bir sükun bulacaktır erkek. Çünkü önce erkek yaratılmıştır. Yaratılışta öncelik erkekte. Onda bir sükun bulsun diye. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlık delilleri sayılırken bunları da ifade eder Maturidi. Allah'ın varlık delilleri sayılırken وَمِنْ اَيَاتِهِ diye başlayan ayet silsilesinde gökleri yaratması, işte cenini yaratması, şunu bunu yaratması zikredilirken karı koca arasındaki rahmet ve meveddetin de Allah'ın varlığına delil olduğunu söyler Kur'an. Mesela ben Elmalı'dan hatırlarım. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki yani bu kadar büyük şeyler, bu kadar kozmolojik gerçekleri karşısında karı kocanın arasındaki bu kurbiyetin, meveddetin ve rahmetin Allah'ın varlığına delil olması niye zikredildi? Çünkü hiç de kolay değildir diyor. Yani bambaşka iki insan bir araya gelir ve yerine göre anne babasına yapmadığı fedakarlığı birbiri için yapar. Hayatını adeta eşine adar. Bu rahmet olmasa, Allah'ın onların arasında tesis ettiği bu rahmet olmasa nesiller devam etmez. Yani bu rahmet Allah'tandır ve ilahidir diye belirtir. Dolayısıyla ona da ısrarla vurgu yapar ve aslında ikisinin arasındaki bu değişmez birliktelik, ortaklık merkezinde nefs-i vahide yorumu yaptığını görüyoruz. Yine bir başka şey varlık değeriyle alakalı bir başka örnek. Mesela yaşadığımız yüzyılda da, yani bu çağda da modern tartışmalar arasında her zaman yerini bulan bir mesele var. İşte kadınların bir nimet cinsi olarak Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmesi, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Ali İmran suresi 14. ayet Züyyine linnâse hubbu şehavat diye başlayan. Mesela orada diyor ki bu bir imtihandır. Yani kendi bakış açısı bu. Bu bir imtihandır. Zaten Allah buna süslendi diyor yani. Süslendi. Yani mihnet, yani orada denenen bir vasat varsa erkekler denenmektedir. Eğer bunu erkek olarak anlayacaksak. Tam böyle demiyor Maturidi ama bu onu az çok çıkarmak mümkün oluyor oradan. Ve bunun bir erdem olmadığını, bir efendim fazilet olmadığını, insanın bir zafiyeti olduğunu söylüyor ve kadın erkek ayırmaksın söylüyor. Bence dikkati câlip olan şu, Yusuf suresinde de bu cazibeyi bu sefer Aziz'in karısı diye anan Züleyha üzerinden anlatıyor İmam Maturidi. Çünkü orada da vekalet hey teleke, haydi yanıma gelsene diyen Aziz'in karısından Kur'an bahsediyor. Ve Kur'an ne o kadını aşağılıyor, oysa evli bir kadındır bu. Hatta Maturidi şöyle diyor, ondaki hal aşk durumudur, adeta gözleri kör olmuştur, böyle bir duygunun içerisine girmiştir, insani bir haldir demek istiyor. Ve aralarındaki cazibeyi, kadın erkek arasındaki cazibeyi anlatırken mesela bu tarla temsili vardır ya, kadınlar sizin tarlalarınızdır. Onu aradaki cazibenin anlatılmasında bir efendime söyleyeyim bir temsil olarak kullanıyor ayet-i kerime. Maturidi böyle anlar. Çünkü diyor neslin devamına hadim bir cazibe olmasaydı insanların nesli devam etmezdi. Yani bir cazibeyi anlatmak için bu söylenmektedir. Yani eğer kadın erkek muaşereti bir cazibeye bağlanmasaydı nesiller devam etmez, bu bir vazifeye dönüşürdü. Zaten nesiller devam etmese de sizin ürettiğiniz hiçbir şey değerli değildir. Bugün Batı'nın yaşadığı şeyi düşünün işte, nüfus daralması sebebiyle teknoloji üretseler efendime söyleyeyim sıkıntıları var, cazipleştirmeye çalışıyorlar. Son olarak yine varlık konusuyla şey, kadının varlık değeriyle alakalı yine eleştiri konusu olan kimi çevrelerce Kur'an-ı Kerim'deki huri temsilleri. Maturidi'nin kafası bu konuda da çok rahat. Maturidi diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki huri temsilleri o günkü Arapların yani bir anlamda İslam mücadelesi verecek olan canını, malını, itibarını yerine göre terk edecek olan, terk-i diyar edecek olan, çok ciddi fedakarlıklar yapacak olan sahabe neslini özendirmek için kullanılan ifadelerdir. Araplar mesela işte beyaz tenli kadından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Siyah gözlü kadından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Eğer bunu siz bir cinsiyet olarak algılarsanız o zaman bunu dönemsel anlamaktan başka çareniz yok demek istiyor. Bu şekilde vurguluyor. Birkaç örnekten de vaktim daralıyor. Bir 5-6 dakikam olduğunu görüyorum. Doğru mudur hocam? Siz beni doğrulayın da.
Hocam daha var bir 5 dakikada.
Tamam ben de öyle dedim. 5-6 dakika dedim ben de, evet hocam. Hani 5-6 sizin vereceğiniz ekstra hariç 5-6 dakika ben sağlam gideyim de. Tamam yok çok uzatmayacağım hocam.
Aslında 3 dakika var. Diğer hocam 5 dakika uzattıkları için 6.
Öyle mi? O zaman ben kendi saatimi esas aldım. Peki hocam. Tamam sorun değil. 2 dakika 3 dakika. Peki şimdi bir çeşit adalet arayışı olarak tarif etmemiz gerekli olduğuna inandığım Kur'an'daki ahkam ayetleri özellikle bu ahval-i şahsiye konusunda bunları tamamen hukuki bir norm olarak almak çok bizi nasıl desem çok köşeye sıkıştıracak ve Kur'an'ın mesajını anlamamızı çok zorlaştıracak bir mantığa kilitler diye acizane düşünürüm. Dolayısıyla burada bir adalet arayışı aslında ahlaki midir, hukuki midir tartışılabilecek bir vasat olduğunu hesaba katmalıyız diye düşünürüm. Örneğin kavramlığı açık ve net bir şekilde hayatın, kamusal hayatın büyük ölçüde erkeklerin sırtında yürüdüğü o yüzyılın şartları açısından kavvamlığın erkeğe verildiğini ifade eder ve bunu da ilgili ayetin zaten devamında Nisa suresi 34'te evin geçimi için harcama yapmaları diye açık ve net ontolojik bir üstünlük olmayan bir görev tanımı gibi Kur'an zaten açık ve net böyle tarif eder. Ama Maturidi bence çok kıymetli olan şunu söyler ki bugün hala bunu dahi bu çok açık tasrih edilmeye ihtiyaç duymayacak kadar açık gerçekle yüzleşmek istemeyen kimi çevrelerin kulakları çınlasın diyorum. Mesela der ki Maturidi bunu kadın yaparsa da caizdir. Yani kadın yaparsa da caizdir. Yani kadın da evini geçindirebilir. Hatta ya orada doğrudan örnek vermez ama Hazreti Meryem'in doğum yapacağı esnada şehrin dışında bir hurma ağacına yaslandığında hurmalara dallarına elini uzat da hurma al oradan diyen ayeti yorumlarken şu tarihe geçen bana göre yorumunu yapar. Der ki neden Meryem'e bu zor pozisyonda bile o hurma dallarını önüne eğip de önüne hurmaları dökmek varken elini uzat da sancı çektiği halde elini uzat da karnını onlarla doyur der ayet. Zira artık Zekeriya'nın mahiyetinde değildir. artık eliyle kendini beslemelidir. Kaldı ki der, bakın açık ve net, en kıymetli nimet kişinin eliyle kazandığıdır der. Bunu Hazreti Meryem'in o zor pozisyonu için söyler. Biz de hala kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Yani yaşadığımız yüzyılda kadın da çalışsa, erkek de çalışsa evi döndürebilecek vasatı bile kaybettiğimiz halde kadın çalışmalı mıdır? Bunu tartışıyoruz. Çok komik bir noktadayız. Onu ifade etmek isterim. Saliha kadınlar, İmam Maturidi'ye göre es-salihatü kanitatün, saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Bunu ifade eder. Saliha kadınlar Allah'a itaatkardır. Hatta şunu da der. Ayetin bağlamından zaten illaki es-salihatü kanitatün ayeti, erkeklerin er-ricalu kavvamun ala nisa diye başlayan ayetin devamında geldiği için siyak sibakından bütün ulema, geleneksel ulema neredeyse eşine itaatkardır deyip yürümüşlerdir. Ama itaat işin içerisine biraz daha detaylı girdiğinizde, Hazreti Peygamber'in Kur'an'a baktığınızda eşlerinin her olayda itaat merkezli bir ilişki içinde olmadığını işte daha önceki hocalarımız da söylediler. Yani mesela Medine döneminde Beytülmal epeyce doluyor. Hazreti Peygamber'in eşleri diyorlar ki ya Resulallah, biz neden ipek elbise giymiyoruz? Biz neden daha iyi yemekler yemiyoruz? Bize niçin hiç gelmiyor bunlar? Peygamber diyor ki dünyalı istiyorsanız sizi boşayabilirim. Tahir ayeti diye geçmiştir. Ama Allah ve Resulünü tercih ediyorsanız tevazu ile yaşayacaksınız. Ve Maturidi peygamberin çok eşliliğini anlatırken de şunun altını çizer. Bu vasatta çok eşli olmak sadece mihnedir. Sıkıntıdır. Çok eşli olmak, yani eğer bunu sadece işte zevkü sefa, işte kendisi öyle arzuladığı için diye bakarsanız ganimetten istediği gibi istifade edemeyen Ümmahatül Mümininle karşılaştığınızda buna ne diyeceksiniz? Maturidi peygamberlerin asla kendi nefisleri için evlenmediklerinin ısrarla altını çizer. Nitekim peygamberimizin 30 küsur evlilik hayatının, 30 küsur yıl süren evlilik hayatının 3'te 2'si tek eşli olarak geçmiştir. Hatta belki daha fazlası matematiğine bakıldığında tek eşli ve dul olarak evlendiği Hazreti Hatice ile geçmiştir. Ve yanılmıyorsam 53 yaşına kadar, hocam doğrulasın beni, 25 yaşından 53 yaşına ki en fazla çok eşli olmayı isteyebileceği dönemde peygamberimiz tek eşlidir. Onun da altını çizmiş olalım. Dolayısıyla son olarak da şunu söyleyerek bitireyim. Yani mesela miras, şahitlik, cariyelik gibi konularda daha çok geleneksel ulemanın söylediği şeyleri tekrar eder. Yani Maturidi'ye de her istediğimiz şeyi söyletmek gibi bir anakronik duruma düşmek hem ona haksızlık olur hem ondan istifademizi zorlaştırır diye düşünüyorum. Bu da doğru değil. Ama mesela vicdanlara seslenebilecek efendime söyleyeyim, iftira günahıyla alakalı vicdanlara seslenebilecek bir yorumu yapar. Der ki, iftira aslında zinadan daha kötü bir günahtır. Zira zinanın yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir. Oysa ki iftira, müfteri bundan vazgeçse de bir iz bırakır. Öyleyse iftira zinadan daha kötü bir günahtır der. Burada da bence iftira durumunda en fazla kadınların mağduriyeti söz konusudur. Maalesef örfümüzde bu duruma düşen kadın yerine göre canına bile kıyabilmektedir. Dolayısıyla kadını koruyucu bir bakış açısı olduğunu söylemek isterim. Belki biraz dağınık anlattım, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum.